Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda ve ondan önceki programlarımızda takip etmeye çalıştığımız usul öncelikli olarak namazda okuduğumuz kısa sureler ve bunların meali şerifleri ve hakkındaki tefsirlerle ilgili bazı şeyler konuşmuştuk. Programımız genelde bu minval üzereydi. En son da malum haliniz Hümeze suresiyle birlikte programımızın bu kısa namaz sureleriyle ilgili olan kısımlarını nihayete erdirmiş olduk. İnşallah hocamızla da yaptığımız istişarelerin neticesinde Yasin suresinden devam etmeyi inşallah ümit ediyoruz, planımıza aldık. Yasin suresi malum haliniz birçok meclislerde, belki toplantılarda, özellikle mutat olarak haftalık, belki cuma geceleri, belki cuma günleri oldukça sık okuduğumuz bir sure. Hem buradan devam etmiş oldum hem de bu sure ile alakalı surenin fazileti, belki surenin anlamı, meali şerifi, tefsiri ve bunlarla alakalı neler okuyabiliriz, neler anlayabiliriz. Bunu inşallah ele almış olalım, arzu ettik. İnşallah oradan devam edeceğiz. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyisiniz. Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik, sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Kısa bir girizgah yapmış olduk. Hem programımızın formatıyla alakalı hem de kaldığımız yerden bu şekilde Yasin suresi itibariyle devam edeceğimizi arzu ederseniz, Yasin suresiyle ilgili olarak önce genel bir malumat alalım. Hani kaçıncı suredir, az çok nelerden bahseder, konusuyla alakalı, muhteviyatıyla alakalı. Sonrasında da devam etmiş oluruz. Buyurun.
İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yasin suresi, Kur'an-ı Kerim'in musaflardaki sıralanmasına göre surelerin 36. sure. Surenin adı, surenin ilk ayeti kerimesini oluşturan iki harften, ya ve sin harflerinden oluşuyor. Yasin diye oluşuyor. Bu harflere hurufu mukatta'a ismi veriliyor. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde bazı sureler bazı alfabede, Arap alfabesinde yer alan bazı harflerle başlıyor. Muhtelif harflerle. Bu surede bu iki harfle, ya ve sin harfleriyle başlıyor. Tabii bu Peygamberimiz tarafından da hadislerde, Buhari'de, Tirmizi gibi hadis kitaplarında geçen bazı hadislerde, rivayetlerde Peygamberimizin de sureye bu ismi verdiği, Yasin suresi dediği sabit. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyle ilgili Kalbul Kur'an, Kur'an'ın kalbi ismini veriyor bir hadiste. İşte bundan dolayı da bazı kaynaklarda bu sureden Kalbul Kur'an, Kur'an'ın kalbi adıyla da bahsedilir ama bu çok fazla yaygınlık kazanmamış. Daha ziyade Yasin ismiyle yaygınlık kazanmış bir suredir. Genellikle bu surenin Mekke döneminin ortalarında nazil olduğu kabul ediliyor genellikle. İşte 13 sene olduğunu kabul edecek olursak demek ki ortalarında bu sure nazil olmuş. 12. ayette, bu surenin 12. ayetinde insanların yaptıkları işlerin, geride bıraktıkları bir takım izlerin kayıt altına alındığı, kayda geçirildiğine dair 12. ayetin tefsiri meyanında bazı rivayetlere dayanarak, ki bu rivayette Tirmizi'de geçen bir rivayet, bu ayetin, yani surenin tamamının değil de bu ayetin Medine'de indiği söylenmişse de tabi genellikle bu kabul edilmemiş. Demek ki müfessirlerin büyük bir ekseriyetine göre bu sure Mekke döneminin ortalarında nazil olduğu kabul edilen bir suredir. Sure tabi 83 ayet olduğunu söyledik. Tabi orta uzunlukta bir sure olduğunu kabul edebiliriz. İşte Kur'an-ı Kerim'de 6 sayfa yer tutuyor Yasin suresi. 83 ayet. Surenin ayetleri genellikle fasıla deniyor buna. Mim ve nun harfleriyle. Ayetlerin sonu mim ve nun harfleriyle tamamlanıyor. Surenin genel olarak baktığımız zaman surede bahsedilen, ele alınan ayet-i kerimelerin üzerinde durdukları konulara baktığımız zaman 3 konu üzerinde yoğunlaştığını, surenin ayetlerinin konusunun söylemek mümkün. Bunlardan birisi tevhid, Allah'ın birliği ile ilgili hususlar. İkincisi nübüvvet, başta peygamberimizin ve peygamberlik mevzuyla ilgili ayet-i kerimeler. Üçüncüsü de ahiret konusu ile ilgili ayet-i kerimeler olmak üzere bu 3 konu üzerinde en genel manada surenin durduğunu, bu 3 konuyu mesele edindiğini söyleyebiliriz. Yine bu arada geçmiş ümmetlerin iman küfür mücadelesi diyebileceğimiz çerçevede geçmiş kavimlerden de bazı ibret verici misaller, örnekler zikrediliyor surede. Sureyi yine bu konusu olarak 3 ana konudan bahsettiğini söyleyebiliriz ama sureyi kendi içinde bölümlere ayırmak gerekirse bunu da 4 bölümde sureyi incelemek mümkün. Birinci bölümde işte Yasin diye başlayan ilk bölümünde esas konu, ana konu sevgili peygamberimizin nübüvvetinin, peygamberliğinin ispatı. Birinci mesele. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in vahiy olduğu, Allah tarafından indirildiğinin ortaya konulması, bunun üzerinde durulması olarak ifade edilebiliriz. Tabii bu Yasin kelimesiyle ilgili tefsirlere ayrıca geleceğiz ama büyük bir ihtimalle buradaki hitabın, Yasin'in bir hitap olduğu ve bunun da muhatabının peygamberimiz olduğu genellikle tefsirlerde ifade ediliyor. Ardından Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ediliyor ve peygamberimizin sırat-ı müstakim üzere Allah'a ulaşan, Allah'a insanı kavuşturacak olan dosdoğru yol üzere olduğu üzerinde duruluyor. Buna vurgu yapılıyor. Yine işte kalpleri ürpermeyen, iradelerini hak dine yönlendirmeyen, Allah'ın dinine yönlendirmeyen insanların bütün uyarılara rağmen iman etmeyecekleri, bir kısım insanlara ne yapılırsa yapılsın onların iman etmelerinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Tabii mükellef, sorumlu olan insanoğlunun, insanların fiillerin her şeyi içeren bir kütükte insanların fiillerinin kayda geçirildiği, kayıt altına alındığı ifade ediliyor ki bu birinci ahsaynahu fi imamin mübin ayetiyle birlikte ilk sayfada genellikle demek ki bu ana hatlarıyla baktığımız zaman birinci bölüm olarak bu ayetleri ve üzerinde durduğu konular olarak da bu konuları söyleyebiliriz. İkinci bölümü surenin kendilerine hak dinin tebliğcileri, Allah'ın dinini anlatmak, tebliğ etmek üzere gönderilen bir yerleşim yeri, bir kariyeden bahsediliyor, Ashabul Kariye diye. Bunların kıssaları anlatılıyor ikinci bölümde. Bu kariye veya bu yerleşim yerine önce 2 tane tebliğci, Allah'ın dinini anlatan, tebliğ eden 2 tane tebliğci gelmiş. Ardından onları destekleyen 3. bir tebliğci gönderilmiştir. Bu ikinci sayfada anlatıldığı üzere. Ancak şehir halkı, kariye halkı, belde halkı elçilere siz yalancısınız demişler. Onları uğursuz saymışlar. Kendilerine uğursuzluk getirdiklerini ileri sürmüşler. Hatta bu Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmedikleri takdirde onları öldüreceklerini, işkence edeceklerini söylemişler. Tabii o sırada şehrin uzak yerlerinden gelen bir başka kişi halkı iman etmeye teşvik ederken hem kendisi iman ediyor fakat inkarcılar tarafından bu kendisi iman eden ve insanları da imana teşvik eden, davet eden bu kimse inkarcılar tarafından öldürülüyor. Nihayet işte o şehrin halkı korkunç bir sesle helak edildiği bu bölümde yani ikinci sayfada anlatılıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de isim verilmeden ne şehrin adı ne bu tebliğcilerin, dini anlatan insanların ne şehrin uzak yerinden Aksal Medine, şehrin uzak yerinden gelen kimsenin kim olduğu açıklanmıyor. Ancak tefsirlere baktığımız zaman burada bahsedilen kariyenin yerleşim yerinin Antakya olduğu, bu şehre gelen işte önce 2 sonra onları destekleyen 3. bir kimsenin ile kastedilenin, tebliğci ile kastedilenin havariler olduğu, bu halkın, o zamanki halkın Romalılar olduğu, uzaktan gelen kimsenin adının da Habib en-Neccar, Habib-i Neccar olabildiği kaydedilmektedir. Bu şekilde genellikle yorumlanmaktadır. Tabii farklı görüşler de var ama genellikle tefsirlerde bu şekilde bir yorumlanmıştır. Tabii Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında olduğu gibi, pek çok diğer yerinde olduğu gibi, yerleri, hitap edilen insanları bilinmeyen bu tür kıssalardan amaç, yani Kur'an-ı Kerim'in amacı, bir hikayeyi, tarihi bir olayı anlatmaktan ziyade bu kıssalardan alınacak ders, ibret, hissedir. Yani Kur'an-ı Kerim yoksa bir tarih kitabı değildir. Tarihi bütünüyle anlatmak amacında olan, tarihte yaşamış yerleri, insanları bir tarihçi hassasiyetiyle anlatmak gibi Kur'an-ı Kerim'in bir üslubu yoktur. Kur'an-ı Kerim'in esas amacı, gayesi insanları irşad etmektir. İnsanları hidayete sevk etmektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in o olmuş, bu olmuş gibi bu kıssalarda müşahhas, belirli bir şahsı, yeri belirlemek, tespit etmek gibi bir amacı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in amacı, dediğimiz gibi, özellikle bu net olarak hangi, kime ait olduğu bilinmeyen kıssalardan amaç, onlardan alınacak derstir, ibrettir, hissedir, bunu sağlamaktır. Ama dediğimiz gibi tefsirlerde bu tür yorumlarda var. Ardından üçüncü bölüm olarak bu surede şunu söyleyebiliriz: İnsanların hayatını sürdürdükleri de yeryüzünün besleyici özelliği, yani insanoğlu topraktan yaratılmış, yine maddi varlığımız yine dünyaya, toprağa bağlı, yeryüzüne bağlı, yeryüzündeki her şey yine yeryüzüne bağlı. İşte bitkiler, nebatat topraktan çıkıyor, hayvanat efendim o bitkilerden istifade ediyor. İşte insanoğlu da bunlardan besleniyor. Dolayısıyla yeryüzü bu üzerinde bulunanları besliyor, büyütüyor. İşte gece gündüz, güneşle ay arasındaki düzen ve ahenk, bunların belli bir düzen içerisinde hareket etmeleri, belli bir yörüngede hareket etmeleri üzerinde duruluyor. Yeryüzündeki bir takım çiçekler, bitkiler vesaire gibi, ayrıca insanlar ve insanların henüz vakıf bildiği, bilemediği, vakıf olduğu, olamadığı nice canlı arasındaki bu nasıl var oldukları, nasıl hayatiyetlerini devam ettirdikleri, yine gemilerin denizde batmadan seyretmesi gibi hususlara temas edilerek, ki bunlar Allah'ın birliğinin, yüceliğinin, kudretinin delilleridir, bunlara dikkat çekilerek Allah'ın varlığı, birliği ve yüceliğine bunlar bir bakıma delil olarak zikrediliyor. Ama bütün bunlara rağmen, aklı selim sahipleri için çok büyük birer delil olmasına rağmen bütün bunlar, tabii inkarcıların Allah'ın dinini, Kur'an'ı, nübüvveti, peygamberliği yalanladıkları, bunlardan yüz çevirdikleri ifade ediliyor. Belki işte 33. ayetten 47. ayete kadar üzerinde durulan 3. bölümde konu olarak bunlar zikredilebilir. Dördüncü olarak ise, yani 48. ayetten 83. ayete kadar eğer bir bölüm olarak ayırmak gerekirse, bu dördüncü bölümde ise daha ziyade ahiretle ilgili, ahiret hayatıyla ilgili, ahiret aleminin bazı yönleriyle ilgili bir takım tasvirlere yer verildiğini görüyoruz surenin dördüncü bölümünde. Burada işte yine kıyametin ansızın kopacağı, birden hiç beklenilmedik bir anda kopacağı bildirildikten sonra, kıyametin vuku'u, meydana gelmesi hakkında bazı bilgiler veriliyor. Ardından efendim cennet tasvir ediliyor, cennetin tasvirine geçiriliyor. Cehennemliklerin bedbahtlığına, perişanlığına değiniliyor. Onların dünyada iddia ettikleri gibi, işte Kur'an-ı Kerim'in bir şair sözü değil, vahiy ürünü olduğu zikrediliyor, vurgulanıyor. Tabii yine dünya hayatında insanlara verilen türlü nimetlerin bir kısmı sayılıyor. Tabii yine buna rağmen yine de inkar edenlerin, bu nimetlerin, bu ikramların, bu delillerin onlara hiçbir fayda sağlamayacağı, onların işte putlara tapmaya devam edecekleri, putlara taptıkları belirtiliyor. Tabii surenin sonunda insanın yaratılışına, İlk yaratılışına dikkat çekiliyor. Bir damla sudan, bir spermden yaratılan insanın bu hali hatırlatılıyor. Ardından işte bu hali hatırlatılarak, işte insan bunu göz ardı ederek, aslını, neden yaratıldığını unutarak, çürümüş kemikleri kim diriltecek diye soran kafir inkarcıya, ilk defa yaratan diriltecek şeklinde bir cevap veriliyor. Bu şekilde peygamberimizi zor duruma sokmaya, sıkıştırmaya çalışan kafirlere, münkirlere işte ilk defa yaratan onu tekrar diriltecek şeklinde bir cevap veriliyor. Yine aynı şekilde sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran ifadesiyle bütün tabiatı yaratan Allah önce yeşil olan ağaçları sonradan işte kuruduktan sonra yanıcı bir madde haline getirip ağaçtan ateş çıkaran Allah'ın ölülerin benzerini, ölmüş olanları da tekrar yaratmaya, diriltmeye kadir değil mi şeklinde bir soruyla tekrar yine Allah'ın yeniden yaratmaya, tekrar yaratmaya elbette kadir olduğu ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla netice itibariyle burada tevhid ve ahiret inancına bir defa daha vurgu yapılan ayet-i kerimelerle efendim surenin sona erdiğini, tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani genel çerçeve itibariyle surenin böyle bir şeyi var.
Tabii, hocam yani burada bir araya girmek istiyorum müsaadenizle. Surenin buraya kadarki sizin de anlattığınız kısımlarına göre sureyle alakalı, muhteviyatıyla alakalı, gerek içerisindeki tasnif, belki bölümleme ile alakalı bazı bilgiler verdiniz. Bunun devamında da surenin faziletiyle ilgili arzu ederseniz birkaç bazı rivayetler de var hususiyetle ve Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu yönünde Efendimizin Tirmizi'de geçen hadisi şerifi başta olmak üzere yine aynı şekilde böyle ölüm meclislerinde ölülerinizin yanında Yasin-i Şerif'i okuyun gibi rivayetler de var. Yasin suresinin böyle faziletiyle alakalı da arzu ederseniz belki programımızın ilk kısmının bitmesine de birkaç dakika var. Burada başlamış olalım, ardından da devam etmiş oluruz.
Evet, yani tabii bu surenin faziletine dair pek çok rivayetler var, hadisler var. İşte bunlardan birisi işte Yasin suresinin de içine aldığı 30 kadar sure ki bunlara metani adı veriliyor. Peygamberimize İncil yerine bu surelerin 30 kadar surenin İncil yerine verildiğini dair bir rivayet var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de geçiyor, İmam Ahmet bin Hanbel'in. Yine efendim Yasin suresini geceleri okuyan kimsenin günahlarının bağışlanacağı Darimi'de geçen bir rivayete göre. Efendim yine Kur'an-ı Kerim'in bu suresinin her şeyin özü, kalbi ve odak noktası olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in odağı kalbi olduğunu belirten, Yasin suresinin ölüler için veya ölmek üzere olan kimselerin yanında okunmasını tavsiye eden bazı rivayetler var. Yine Müsned'de, Darimi'de, İbn Mace'de, Tirmizi'de gibi diğer hadis kaynaklarında geçiyor bu tür rivayetler. Ölülere veya ölmek üzere olanlara Yasin suresinin okunmasına dair pek çok rivayetler var. Efendim tabii surenin muhtevasından az önce bahsettik. Bir bakıma işte ahiret konuları, ölüm, öldükten sonra yeniden dirilme işte ile ilgili konuların da surede geçtiğinden bahsettik. Dolayısıyla bu şekilde hem Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan bir surenin ölümün arefesinde olan veya ölen insanlara okunması ile de böyle bir münasebet kurmak da elbette mümkün. Yani bunu bu şekilde bir irtibatla da izah etmek mümkün.
Zaten surenin içerisinde de geçen özellikle son kısımda, belki son sayfada özellikle insanın ilk yaratılışıyla ilgili safhaların kısmen anlatılmış olması bir taraftan, diğer bir taraftan insana lütfedilen, bahşedilen nimetlerin peşi sıra sayılması, aktarılması, ilaveten belki tevhidin delilleri diyebileceğimiz kevni delillerle birlikte tabii bu şekilde irtibatlandırılması da sizin de buyurduğunuz gibi mümkün. Hocam Yasin kelimesiyle başlıyor ve sureye adını da veriyor malum haliniz. Bu Yasin ifadesiyle alakalı olarak neler diyebiliriz? Bu anlamıyla ilgili ne söyleyebiliriz? Hitap mıdır? Meali olarak ne söyleyebiliriz? Buyurun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bu hurufu mukatta'a deniyor. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif surelerde Yasin, Elif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ayn, Sad gibi.
Evet.
Nun gibi, Kaf gibi bir harf veya birkaç harften oluşan bu şekilde harflerle başlayan muhtelif sureler var. Bu surelere hurufu mukatta'a deniyor. Hurufu mukatta'a kesik, kesilmiş manasına geliyor. Normalde harfler birbirine bağlanarak okunur ama bu harfler tek tek harfin adı söylenerek okunduğu için, kesik kesik okunduğu için, tek tek okunduğu için bunlara hurufu mukatta denilmiştir. Huruf-u mukatta ile ilgili genel bazı tefsirler var. Yani bütün bu huruf-u mukatta ile ilgili genel manada söylenen şeyler var. İşte bunlardan en meşhur birkaç tanesini değerli dinleyicilerimize arz edecek olursak, birincisi bunlar meydan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'in muhataplarına meydan okumaktır. Özellikle ilk muhataplarına. Malumları Kur'an-ı Kerim geldiği toplum, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman edebiyatta çok zirve, çok ileri gitmiş bir toplumdu. Şiir kampanyaları düzenliyorlar. Panayırlarda şiir yarışmaları yapıyorlar. İşte en önde gelen, yarışmayı kazanan şiirleri hatta işte yazarak Kabe'nin duvarına asıyorlardı. Muallakat-ı Seba diye hatta meşhur 7 şiir var. Ama Kur'an-ı Kerim gelince onların hepsi Kur'an-ı Kerim karşısında aciz kaldılar. Hiç mesabesine düştüler. Aciz bir duruma düştüler. İşte bu sure başlarındaki huruf-u mukatta, ki Yasin de bunlardan birisidir, bir bakıma onlara meydan okuyor. Ey Araplar, ey edebiyatta ileri gitmiş, zirveye ulaştığını iddia eden insanlar, bakınız bu Kur'an-ı Kerim'de sizin bildiğiniz harflerden meydana geliyor. Bu harflerden oluşuyor. Siz edebiyatta zirveye, en ileri noktalara ulaştığınız iddiasındasınız. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bir beşer sözü olduğu iddiasını daysanız, Allah kelamı olduğunu kabul etmiyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de sizin bildiğiniz harflerden oluşuyor. Buyurun, siz de Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirin. Ki Kur'an-ı Kerim'in bu konuda açık meydan okumaları da vardır. Bu huruf-u mukatta'nın bu mana verdiğimizde, bu tefsiri yaptığımızda bu mana olmasının dışında fe'tu bimithlih, yani Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin. Bir benzerini de siz ortaya koyun tamamının. Tabii kimse buna cüret edememiş. Ardından aşri suverin müfterayat, yani 10 tane surede siz uydurun. Madem tamamını getiremediniz, Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap ortaya koyamadınız, edebiyatta en zirvede, en ileride olduğunuz iddiasındasınız. Eğer Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığı iddiasındaysanız, buyurun 10 tane de siz sure uydurun. Buna da kimse cüret edememiş. En son fe'tu bi suratin min mithli. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin misli gibi, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden herhangi bir sure gibi, en kısa bile olsa bir surede siz uydurun gelin. Fakat kimse de buna cüret edememiş. Filvaki bir takım aklı evveller, Müseylemetül Kezzab gibi sahte peygamberler bazı şeyler uydurmuşlar, söylemişler ama insanları kendilerine güldürmekten, kendilerini küçük düşürmekten başka ellerine bir şey geçmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in karşısında aciz kalmışlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim icaz özelliği gibi özelliği olan bir sure. Onun için demek ki bir mana, bu huruf-u mukatta'ya genel olarak verilen bir mana, bu harflerle Araplara meydan okunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bu harflerden oluştuğu, eğer gücü yeten varsa bu harfleri bir araya getirip Kur'an-ı Kerim'in benzerini yapabiliyorsanız yapın manasına böyle bir mana var. İkincisi, bu harfler dikkat çekmek içindir. Yani insanoğluna farklı bir şey söylendiği zaman dikkatleri Kur'an-ı Kerim üzerine toplamak, ardından gelecek, ardından verilecek mesaja insanların yoğunlaşmasını, dikkatlerini toplamasını sağlamak üzere huruf-u mukatta Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır şeklinde de yine bir tefsir var. Yine bir tefsir de bu harflerin, işte surelerin adı olabileceği şeklinde de bir görüş var. Yani Peygamberimiz de bazı hadislerinde bu dediğimiz gibi bu harflerle, huruf-u mukatta ile başlayan surelere bu harflerle isim vermiştir. Nitekim Darimi'de yer alan bir hadiste Allah Teala diyor, Peygamberimiz bir hadislerinde Adem'i yaratmadan 2000 yıl önce Taha ve Yasin surelerini okudu. Melekler bu sureleri işitince bu surelerin kendilerine indirileceği ümmete ne mutlu. Bu sureleri okuyacak dillere, lisanlara ne mutlu. Bunları taşıyacak gönüllere ne mutlu dediler şeklinde bir rivayet var. Dolayısıyla yani bu harfler surelerin ismi şeklinde de yorumlanmıştır. İşte Elif, Lam, Mim suresi gibi, Yasin, Taha suresi gibi böyle bir yorum da var. Yine Allah Teala'nın yine bazı rivayetlerde cennet ehli, hak dostları cennete ulaşınca Allah Teala'nın bu bazı sureleri onlara okuyacağına dair rivayetler var. Mesela başkalarından çok işittiniz, benden işiteceğiniz vakit geldi buyuracağı, Cenab-ı Hakk'ın o şekilde nida edeceği cennetliklere. Onlar da bize Kur'an oku diyecekleri, bunun üzerine Hak Teala'nın Fatiha, Taha ve Yasin surelerini okuyacağı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şeklinde de rivayetler var. Peygamberimiz de şöyle buyurduğu, işte insanlar Rahman'ın kendilerine okuduğu Kur'an'ı dinleyince sanki daha önce onu hiç duymamış gibi olurlar ve Cenab-ı Hakk'ın bu okumasından etkileneceklerine dair de rivayetler vardır. Yine bir görüşe göre, tefsirlerde yer alan bir görüşe göre, bu harfler Allah Teala'nın isimleri olabileceği şeklinde de bir görüş var. Hazreti Ali'ye de nispet edilen işte bu işte ya kaf ha ya ayn sat, ya hamim ayn sin kaf diye Hazreti Ali'nin dua ettiğine dair bazı rivayetler var. Onun için Yasin ile işte Allah'ın ismi olması durumunda bunlara yemin edilmiş olması şeklinde yorumlanmış. Yani Yasin'e, yani Allah'a yemin ederim demek olur bu durumda. Yani eğer bu harfler Allah'ın ismidir şeklindeki tefsire göre. Yine meleklerin isimleri olması şeklinde de bir yorum var. Yine İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayette, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan bir rivayete göre, Tay kabilesinin lügatinde ey insan manasına geldiğini söylemiş. Tabi bu hitap ile kastedilen de Allah Resulü'dür. Birinci derecede ey insan diye eğer bu manaya geliyorsa, bazı müfessirler de bu görüşü kabul etmişler. İnsan üneysin, insan kelimesi tasgir diye bir siga var Arapçada.
Evet.
İnsan kelimesi tasgir yapılırsa, yani küçükleştirme kalıbına sokulursa, ya üneysinu, ey insancağız şeklinde olur. Bazen bunlar efendim kısaltılabilir. Buradaki ya, Yasin'deki bu durumdaki bu, eğer bu tefsire göre ya nida edatıdır. Sin harfi de üneysin, ey insancık, ey insancağız manasındaki üneysin kelimesi sin ile kısaltılarak bu şekilde Yasin olmuştur şeklinde böyle bir yorum da var. Yine efendim buradaki hitabın peygamberimize hitap olduğu şeklinde de bir tefsir var. Yasin ya Muhammed demektir. Ardından gelen işte inneke leminel murselin, şüphesiz sen peygamberlerdensin buyurulması da bununla tenasüp gösteriyor. Buna delil olarak söylenebilir. Bir hadiste de Kurtubi'nin tefsirinde de geçiyor bu rivayet. Allah diyor beni şu yedi isimle isimlendirdi. Muhammed, Ahmet, Taha, Yasin, El-Müzzemmil, El-Müddessir ve Abdullah şeklinde de tefsirlerde böyle bir rivayet yer alıyor. Onun için bu şekilde Yasin ile Ya Muhammed kelimesinin kastedildiği, peygamberimizin kastedildiği şeklinde de bir tefsir. Bu Yasin ile ilgili bir tefsir de böyle. Tabii Arap dilinde bazı kısaltma şeyleri var Arap edebiyatında. Mesela bazı harflerle bazı şeyler kısaltılarak kastedilebiliyor. Mesela işte bir kad kulte leha kifi fekaletli kaf. Öyle bir söz naklediliyor. İşte ben ona dur dedim. O da kaf, yani kaf harfi ne söyledi? Kaf dedi, yani durdum dedi manasına. Buna benzer bir takım kısaltmalar olduğu söyleniyor. Arap dilinde böyle bir kısaltma üslubu var. Dolayısıyla Yasin ile bu şekilde peygamberimizin kastedildiği burada bir kısaltma manası olduğu şeklinde de yorumlar var. Yine sufilerin de pek çok yorumları var. Mesela meşhur sufilerden Abdülkerim Kuşeyri diyor ki ya harfi misak gününe. Misak yani Allah'a söz verdiğimiz elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu o elest misakı dediğimiz ruhlar aleminde ki o misaka Allah'a verilen söze işarettir. Sin de Allah Teala'nın dostlarıyla olan sırrına, Allah'ın dostlarıyla kendileri arasında olan sırra işarettir. Sanki Allah Teala işte o misak gününde, elest gününde benim dostlarımla olan sırrım ve Kur'an hakkı için bunlara yemin olsun gibi böyle bir mana taşıdığı şeklinde bir yorum yapmış Kuşeyri. Yine birçok yorumlardan birisi de işte Kur'an-ı Kerim'deki her bir harfin, özellikle huruf-u mukatta'nın bu harflerin gayb hazinesinden bir sır olduğu, Hak Teala'nın bunu Habibine bildirdiği, ondan sonra Cebrail bunun üzerine nazil olduğu ve bu sırdan Cebrail'in bile haberi olmadığına dair bazı rivayetler var ki bunlardan birisi Kaf ha ayn sad ayeti, bu hurufu mukatta ile ilgili bu ayet indiği zaman Cebrail aleyhisselam kaf deyince peygamberimiz bildim buyuruyor. Cebrail aleyhisselam ha deyince yine peygamberimiz bildim buyuruyor. Ya deyince bildim buyuruyor. Ayn deyince bildim buyuruyor. Saat deyince bildim buyuruyor. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam benim bilmediğimi sen nereden bildin diye sorduğuna dair yine tefsirlerde rivayetler var. Dolayısıyla buradan da şu netice çıkıyor. Huruf-u mukatta ki Yasin'de bunlardan birisi Allah Teala ile Habibi arasında bir sırdır. Cebrail bile buna vakıf değildir şeklinde de böyle bir yorum ortaya çıkmış oluyor. Tabii peygamberimizin Allah katındaki derecesi, onun fazileti bunu destekliyor. Nitekim Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam peygamberimize refakat etmişti, eşlik etmişti. Ama İsra'da etti. İsra'dan sonra sema katlarına yükseldikçe ona refakat etti. Hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla. Ama Cebrail aleyhisselam en son Sidretül Münteha denen yere geldiği zaman dedi ki benim bundan öteye gitmeme imkan yok. Hatta bir karış bir adım öteye bile geçsem yanar kül olurum dedi. Bu burada da görüyoruz ki Allah Teala ile Habibi arasında bir takım özel alanlar var. Cebrail'in bile geçemediği, ulaşamadığı bir alanlar var. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'deki bir takım huruf-u mukatta gibi sırların Allah ile Resulü arasında bir sır olduğu şeklindeki görüşe de bu uygun düşen bir husustur.
Peki hocam birinci ayeti kerime aynı zamanda da bu hece, iki hece ile birlikte, iki harfle birlikte başlayan ve biten, iki harften oluşan bu ayet-i kerimenin ardından ikinci ayet-i kerimeye geçecek olursak Estaizu billah vel Kur'anil hakim. Baştan sona dek hüküm ve hikmet dolu, yani Kur'an'a yemin olsun ki, Kur'an'a bir yemin var. Burada da az önce sizin de buyurduğunuz gibi birkaç belki tefsirle, belki yorumla özdeşleşen bir şey, Kur'an'ın ve Kur'an'a yemin edilmesiyle devam edilmiş oluyor. Nihai itibariyle de burada Efendimizin belki bir teyidi, belki bir tekidi de söz konusu. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz?
Evet, işte bu Yasin'le ilgili yorumlardan birisi peygamberimiz olması, ona hitap olması veya ona yemin olması şeklinde bir yorumdu. Burada da ona indirilen kitaba, Kur'an-ı Kerim'e yemin ediliyor. Ki bu tabii Kur'an-ı Kerim'de yeminler de, Kur'an-ı Kerim'de yeminler çok fazla kullanılır. Yemin üslubu var Kur'an-ı Kerim'de. Yeminden sonra genellikle yine çok önemli bir şeye dikkat çekildiğini görüyoruz. Genellikle Allah Teala bir şey üzerine yemin ettikten sonra ya o şeyin önemini ya da onun ardından ifade buyuracağı hususun ehemmiyetine, önemine bizim dikkatimizi çekmiş oluyor. Burada da Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in El-Hakim olması sıfatı üzerine yemin ediliyor. Tabii hakim kelimesi, hakim kalıbı, lafzı, mesela el-alim bilen manasına, her şeyi bilen manasına, alim manasına olduğu gibi hakim kelimesi de hakim manasına, yani hüküm veren manasına olabilir. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de ahkam, yani dünya ile ilgili, ahiretle ilgili pek çok hükümleri içinde barındıran bir kitap olması bakımından Kur'an-ı Kerim pek çok hükümleri içeren bir kitaptır. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim el-hakim olan bir kitaptır. Ya da Kur'an-ı Kerim bu hukm kelimesi muhkem, sağlam, korunmuş, yani her türlü çelişkiden, kusurdan, değişmeden korunmuş bir kelam olduğu için, Allah tarafından muhafaza edilen bir kelam olduğu için hakim burada muhkem manasına da alınmıştır. Yani muhkem, sağlam, Allah'ın sağlam kelamı olan Kur'an'a yemin olsun manasınadır. Muhkem olduğu manasınadır. Allah tarafından korunduğu manasınadır Kur'an-ı Kerim'in. Nitekim açıkça da ifade edilmiştir başka bir ayette, Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Estaizu billah. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri yani Kur'an'ı elbette biz indirdik. Elbette onu koruyacak olan da biziz. Onu koruyucu olan da biziz buyuruluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplar, Tevrat, İncil veya diğer Zebur, diğer kitapları muhafazayı yine Kur'an-ı Kerim onların din adamlarına Er-Rabbaniyun ve'l-Ahbar bimestuhfizu min kitabillah ve kanu aleyhi şuhada. Yani onların din adamlarının ve alimlerinin, abidlerinin bir vazifesi de neydi? Allah'ın kitabını korumak gibi onlara bir görev, vazife yüklenmişti. Ama Kur'an-ı Kerim'i koruma hususunu Cenab-ı Hak bizzat kendi uhdesine alıyor. Onu biz indirdik, onu korumak bize aittir buyuruyor. Elbette Allah kullarını da vasıta eder. Ama esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'i koruyucu olanın kendisi olduğunu açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile önceki kitaplar arasında da böyle bir fark var. Nitekim elimizde de günümüzde de bunu açıkça görüyoruz. Aradan 14 asırdan fazla bir süre geçtiği halde Kur'an-ı Kerim bir harfi bile değişmeden indiği gibi, teri taze olduğu gibi sağlam lafızları, kelimeleri bile değişmeden günümüze kadar ulaştığı halde diğer kitaplar böyle bir mazhariyete nail olamamışlar. İncil, Tevrat, Zebur bunlar maalesef din adamlarının sui niyetiyle, bir takım olumsuz davranışlarıyla vesaire onlar asıl lafızlarını, manalarını hatta kaybetmişler. Hatta insanlar tarafından kasten değiştirilip bozulmuşlardır. Bu da bu şekilde ortadadır. Yani dolayısıyla bir ikinci manası vel Kur'anil Hakim muhkem sağlam kitap manasındadır. Yine hakim hikmetli, hikmet sahibi manasına da gelmektedir. Kur'an-ı Kerim hikmeti ihtiva eden, hikmeti barındıran bütün ayetleri hikmetin kaynağı, menbaı, pınarı olan, aslı olan, madeni olan bir kitaptır. Hakimin demek ki bir diğer manası da odur. Bu şekilde de yorumlanmıştır. Yine her türlü öğüdün, nasihatın da kaynağıdır, madenidir. Yani hakimde bir nispet manası da vardır. Yani bu söz onu söyleyenin sıfatıyla vasfetmek kabilindendir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, hakim olan Allah'ın hüküm verici, mutlak hakim ve hikmet sahibi olan Allah'ın kelamı olduğu için kelamın sahibinin sıfatı kelama da, yani Kur'an'a da, Allah'ın sözü olan, kelamı olan Kur'an'a da sıfat olarak kullanılmıştır bir tefsire göre. Yani hakim, hakim olan Kur'an, söyleyeni hakim olan, o kelamın sahibi hakim olan Allah'ın kelamıdır manasına da anlaşılmıştır, tefsir edilmiştir.
Peki, kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Zira bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden 3. ayet-i kerimeden devam etmiş oluruz diyelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin-i Şerif'e başlamış olduk ve Yasin suresinde geçen konularla alakalı genel bir bilgi, ardından Yasin-i Şerif'in faziletleriyle alakalı genel bir malumat edindik. Ve son olarak da 1 ve 2. ayet-i kerimeye en son gelebildik. Yasin ifadelerinin ve bunun hakkındaki alimlerin, arif zatların değerlendirmelerini hocamızdan dinlemiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da 3. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.